Ayrım 38, sayfa 450. Ben. Sen burada profesyonel yaşamı tarif ediyorsun resmen. Para pul konularını bile bu kadar detaylı tarif eden, yazılı referanslara bu kadar önem veren bir din, nasıl olur da ahiretin bilgisini insanlara kulaktan kulağa yayılan haberlerle gönderir? Dona. İşte bu yüzden söylem doğru bir iletişim kanalı değildir. Tanrı'nın kendisini ifade etmek için seçtiği yegane iletişim aracı kitaptır. Televizyon, gazete ve radyo, bu aygıtların icat edilmesine karşın insanların hala kitap okumasının nedeni de budur. Kitap, derinlikli mesajlar için en ideal mecradır. Bazen ihtiyacın olan kütüphaneler değil, bir tek kitaptır. Tek bir kitap bazen hayatını değiştirebilir. Kur'an, bütün bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Sana sahih bir hadis ve bir Kur'an ayetini peş peşe sıralıyorum. Yorumlarını heyecanla bekliyorum. Kadınların hayırlısı, erkeklerin yaramazlıklarına, kötü huylarına sabredendir. Bu sabır onların cennete girmesine sebeptir. Hadis. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Kur'an-ı Kerim, Tevbe Suresi 71. Ayet. Ben, ayet kadın ve erkeği eşit olarak konumluyor. Hadis ise erkeği üstün olarak konumluyor. Ayet iyiliğin emredilmesini, hadis ise kadının kötülüğe gıkını bile çıkarmamasını söylüyor. Dona, bu ve kadınla ilgili pek çok hadis senin ülkende 2006'da ayıklandı. 14 asır yürürlükte kaldıktan sonra, yaşam biçimini bu hadisler ışığında oluşturan ve 2006'dan önce ölen çiftlerin durumları ne olacak bana söyler misin? Hesap gününde onlar nasıl hesap verecekler? Ben, bize bu hadislerin sahih olduğu söylenmişti diyecekler. Başka ne diyebilirler? Sen de ben Kur'an'dan sorulacaksınız demedim mi diyeceksin. Yalnız hadisleri azaltan ve alim olarak adlandırılmış kişileri de harcamış olmadık mı? Yani onlar azalttılar. İyi bir şey yapmış olmadılar mı? Dona, hadisleri Kur'an'a göre sahihleştirdiklerini söylediler. Bu doğru. Asla emin olamayacağımız konu şu. Acaba onlar Kur'an'ı doğru bir şekilde anlayabilmişler miydi? İslam, kişilerin algı kapasitesinden münezzeh, objektif bir hakikattir. Bütün plan bunun üzerine kuruludur. Sahih hadis operasyonu, Kur'an'ın adı kullanılarak yapılmış olsa da, kararlar kişilerin Kur'an'la ilgili subjektif yargılarına göre alınmıştır. Kadınla ilgili sahih olarak işaretlenen hadisler ise gerçek bir skandaldır. Söz konusu alimlerin algılarına göre Kur'an, kadını ikinci planda tutan bir kitaptır. Bütün işaretlemeler Kur'an'ın değil bu ön kabullerin doğrultusunda yapılmıştır. O hadisler onların kadına kendi bakışlarıdır. Peygamber'e ait olmayan sözler 14 asır boyunca dine yön vermiş, onun pek çok gerçek sözü ise tarihe karışmıştır. Hala hadislerin Kur'an ruhuna göre sahihleştirildiğine inanıyor musun? Üstelik daha bu alimlerin Kur'an'ın kriptografik bir metin olduğundan bir haber oluşlarına hiç gelmedik. Ben, kadını aşağılayan onlarca hadisi sahih olarak işaretleyen bir operasyonun diğer sınıflamalarına nasıl güvenilebilir ki? Dona, sorunun temeli Kur'an'ın nelere muktedir bir kitap olduğundan bir haber olmalarından kaynaklanıyordu. Her detayın nasıl anlamlarla yüklü olduğunu bilmedikleri için Kur'an'ı avuçlarının içi gibi bildiklerini zannettiler. Artık keşfedilecek bir şeyin kalmadığına kanaat getirdikleri için Kur'an'ı terk edilmiş bıraktılar. Hadislere harcadıkları enerjiyi Kur'an'a ayırmış olsalardı, İslam dünyası bugün bambaşka yerlerde olabilirdi. Alimler peygamberin hayatıyla uğraşırken, Müslüman nesiller kaderin ne demek olduğunu bilmeyerek doğuyor ve ölüyordu. Yazıcı melekler neden bir değil iki taneydi? Felsefik olarak bu ufak noktayı bile çözmüş olsalardı, Müslüman toplumlar teslimiyetçi yapıda olmayacaktı. Çözdük dedikleri ve küçümsedikleri mukaddes kitap tüm gizemiyle orada dururken, başka konularla uğraşmak peygamber sembolü altında bile yapılsa hiçbir şekilde İslami bir çalışma değildi. Ben, şimdi dediğini daha iyi anlıyorum. Biz hadisleri Kur'an ruhuna göre eliyoruz mesajı, arkalarına Kur'an'ı aldıklarının simgesi olmuş. Gördüğüm kadarıyla sahih hadis hareketi Müslümanların bilinçaltına sünnetin Kur'an'ın güvenilir bir tamamlayıcısı olduğu mesajını vermiş hep. Burada tamamlayıcı lafı gerçekten çok stratejik. Aslında çaktırmadan Kur'an'ın tamamlanmaya muhtaç, eksik bir kitap olduğu inancını aşılıyor. Donna, ellerinden gelen başka bir şey de yoktu. Kur'an, Tanrı'nın kudreti ve Muhammed'in dehasıyla mühürlüydü. Kusursuz plan, kitabı değiştirme çalışmalarını boşa çıkardı. Şimdi kendini İslam karşıtlarının yerine koy ve düşün. Çok tehlikeli bir din var ortada. Onun adı İslam. Bu din, insanlığı özgür kılmak için gönderilmiş. Saatli bir bomba gibi. Bomba bir gün mutlaka patlayacak ve insanın maddi manevi köleliğinden sağlanan rant sona erecek. Bu dini durdurmaya çalıştın. Kılıçlar kuşandın, ordular topladın, pusular kurdun. Savaştın ama durduramadın. Ama onu durdurmak zorundasın. Bu durumda ne yaparsın? Ben, içeriye adamlarımı yerleştiririm. Müslümanlar insanları yargılamaksızın herkese kapılarını açık tutmuş. Donna, onlar da bunu yaptılar. Onlardan öyleleri vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Siz onu kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler. Oysa o Allah katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı yalan söylerler. Kur'an-ı Kerim, Ali İmran Suresi 78. ayet. Ben, inanmıyorum. Bu bir kehanet ayeti. Onların bu Allah katındandır dedikleri, senin ise o Allah katından değildir dediğin şey, Kur'an'ı tamamladığını iddia ettikleri kaynaklar. Kendilerine Müslüman görüntüsü vermelerini de harika bir şekilde anlatmışsın. Peki bu kişilerin Yahudi alimler oldukları ne malum? Donna, bir önceki ayete bakalım öyleyse. Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere karşılık satanlar. İşte onlar. Onlar için ahirette hiçbir pay yoktur. Kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz, onları gözetmez ve onları arındırmaz. Ve onlar için acı bir azap vardır. Kur'an-ı Kerim, Ali İmran Suresi 77. ayet. Ben, eski ahitçiler. Donna, ta kendileri küçüğüm. Operasyona devam etmeliyiz. İçeriye sızdın. Elinle hazırladığın tamamlayıcı kaynakları İslam dünyasına soktun. Ama yaptığın tüm planlar bir engele takılıyor. Onları yönlendirmek istediğin her konuda Müslümanlar derhal Kur'an'a bakıyorlar ve kitaba aykırıysa seni dinlemiyorlar. Şimdi ne yaparsın? Ben, Müslümanların dört elle sarıldığı o kitabı ellerinden bırakmaları için bir şeyler yaparım. Donna, Müslümanlar İslam'ın tek referans kitabını ellerinden bırakmıyorlarsa sana yapacak tek şey kalır. Başka referans kaynaklar oluşturmak ve Kur'an'ı İslam referanslarından sadece biri olarak konumlamak. Kalabalığın ortasına gizleyerek onu yegane kaynak olmaktan çıkarmalısın. Planının selameti için Kur'an dini kaynaklardan sadece biri haline gelmeli. Bu aşamada neye ihtiyaç duyarsın? Ben, kendi kafana göre hazırladığın bu dini içeriği Müslümanlar nezdinde kutsallaştıracak mukaddes bir sembole. Donna, Müslümanların güvenini kazanmak için en uygun sembol ne olabilir acaba? Bunları şeytan adına yapıyorum deseydin seni yok ederlerdi. Sanıyorum sana mukaddes bir insan ismi gerekiyor. Allah'ın en sevgili kullarından yani peygamberlerden birini seçmeye ne dersin? Bir düşünelim bakalım. Musa, İsa ve Muhammed en uygun adaylar olarak gözüküyor. Musa, Museviliğin, İsa, Hristiyanlığın sembol ismi olduğuna göre sen kimi seçiyorsun? Ben, tabii ki Hazreti Muhammed. Kur'an'ı geri plana itecek bu alternatif külliyatın sembolü olarak Hazreti Muhammed'in seçilmesi gerekir. Çünkü Müslümanlar ona çok bağlılar. Donna, kesinlikle doğru seçim. Yalnız bu aşamada bir şeye çok dikkat etmelisin. Müslümanlar peygamberlerine çok büyük bir sadakatle bağlılar. Ona saygısızlık ettiğini hissederlerse bu senin ve şeytani planının sonu olabilir. Ben, bu külliyatın Hazreti Muhammed'i yüceltiyor görünmesine dikkat ederim ben de. O zaman şüphe çekmem. Sürekli onu methederim. Donna, onlar da bunu yaptılar. Muhammed'in övgüye hiç ama hiç ihtiyacı yoktu. O, hayatını insanların övgüsünü kazanmaya değil, dinin merkezinde Kur'an'ın olmasını adamıştı. Bu arada şeytani planın halen çok büyük bir zayıf noktasının olduğunu söylemeliyim. Ben, nedir o? Donna, Müslümanlar kutsallaştırılmış onca kaynağa karşın halen Kur'an'a özel bir değer veriyorlar. Kendi elinde yazdıkların insanları Tanrı'nın kelamı gibi etkileyemiyor haliyle. Bu durumda ne yaparsın? Ben, Kur'an'ı mümkün mertebe az okumalarını sağlamam gerekir. Yalnız Müslümanları Kur'an'dan uzaklaştırmak istediğim anlaşılırsa mahvolurum. Her ne yapacaksam bu da Kur'an'ı yüceltiyor görünmelidir. Donna, onu evlerin en yüksek köşelerinde saklamalarının makbul olduğuna ve onu okumayı bir ritüel haline getirmeye ne dersin? Tutmadan önce 3 kere öpüp başa koymak, okumadan önce ise uhrevi bir ortam hazırlamayı şart koşmaya mesela. Kur'an'a saygı adına. Ben, harika bir yol bulmuşlar. Muhtemelen peygamberin de böyle yaptığını söylemişlerdir. Donna, peygamber döneminde Kur'an'ın yazılı ve bütün bir metin halinde olmadığını hatırlatmalıyım. Yani bunun bir sünnet olması mümkün değil. Ben, ne diyebilirim ki, bu insanlardan İslam alimi olarak bahsedilmesi çok yanlış demek ki. Sen alimsen, senin bilgin insanları Kur'an'dan uzaklaştırdı. O yüzden sen başka her şey olabilirsin ama İslam'ın alimi olamazsın. Eğer iyi niyetli ve İslam'ın tarafında birisiysen, olayların bu noktaya geleceğini öngöremediysen o zaman Müslümansın ama sen alim değilsin. Donna, Hristiyanlığı değiştiren Yahudiler İslam'a karşı işte bu stratejiyle mücadele verdiler. Peygamberin hayatıyla ilgili detaylardan bir öğreti yaratmaya çalıştılar. Kutsal kitap kusursuz ve eksiksiz bir öğreti olarak bir köşede dimdik dururken, Müslümanların bölünerek İslamiyet'in mezheplere ayrılması hadisler üzerinde yürütülen tartışmalardan doğmuştu. Ben, acaba diyorum, Hazreti Muhammed sünnetçiliğin Kur'an'ı geri plana atmasına önceden tedbir alamaz mıydı? Donna, sen bu cümleyi kimin sayesinde sarf edebildiğimizi zannediyorsun? İslam tekse, o zaman mezhepler neden çok? Muhammed gerçek bir dehaydı ve bu deha sünnetçilere tek ses, tek yürek olma şansını asla vermedi. Muhammed, Kur'an'ın müteşabih teknolojisini kendi sözleri üzerinde de sürdürdü. Hadisleri farklı yorumlara açıktı. Sünnet yolunu izledikçe Müslümanlar bölündüler. Sence İslam'ı birleyebilecek yegane yolun Kur'an olduğunu anlatmanın daha güzel bir yolu olabilir miydi? Ben, müthiş. Peki alimler İslam'ın mezheplere bölünmesine nasıl bir açıklama getiriyorlar? Yani böyle bir şeye nasıl bir açıklama getirilebilir? Gerçekten çok merak ediyorum. Donna, soru, İslamiyet bir olduğuna göre mezhep ne için 4 olmuştur? Cevap, el bir tane olduğu halde parmakların 5 tane oluşu nasıl bizim iş görmemizi kolaylaştırmakta ise mezheplerin durumu da aynen öyledir. Ben, çok yaratıcı, işlerine gelmeyince İslam'ı hemen çeşitlemeye açıveriyorlar. Peki bu kazan kaynamaya tam olarak ne zaman başladı? Donna, o çok güçlüydü, ondan çok çekinirlerdi. O varken böyle bir mücadele mümkün değildi. O yüzden doğru bir zamanda işe koyuldular. Peygamber vefat eder etmez. Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Hazreti Muhammed'in veda hutbesinden. Hutbedeki bu ifade peygamberin ölümünden sonra çok küçük bir revizyona uğramıştı. Emanet birken birden 2 oluvermişti. Benden sonra yolunuzu sapıtıp dalalete düşmemeniz için size 2 emanet bırakıyorum. Onlar Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetidir. Ben, benim sünnetim değil, peygamberin sünneti. Bir insan kendisinden 3. bir kişi olarak bahseder mi? Bu hutbeye 3. kişilerin elinin değdiği çok açık. Donna, aşağıdaki metin onlardan birine ait. Ruh halleri hakkında fikir vermesi açısından 21. yüzyılda kaleme alınmış bu yazıyı seçtim ve kısaltarak alıntıladım. Metnin sahibinin adını kişileri hedef göstermemek adına alıntı dışında bıraktım. Yazının belki de en can alıcı yerindeki parantez içine alınmış ünlem işareti yazının orijinalinden. Onu oraya ben eklemedim. Son zamanlarda sünnetsiz de din olacağını savunan kimseler türemiş bulunmaktadır. Bu maksatlı bir davranıştır ve dinde adı inkardır. İnkar ise küfürdür. Hazreti Peygamber de kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Buhari Nikah 1, Müslim Nikah 5 buyurarak önümüze ölçü koymuştur. Eğer dikkat edilmezse bizi bekleyen tehlikeye de yine Hazreti Peygamberimiz tarafından dikkat çekilmiştir. Dinin elden çıkışı sünnetin terkiyle başlar. Halat nasıl lif lif kopup parçalanırsa, din de sünnetin birer birer terkiyle ortadan kalkar. Sünnetsiz bir İslam anlayışı olamaz. Yukarıdaki hükümler ışığında veda hutbesi üzerinde oynanmak istenen oyuna dikkat çekmek istiyorum. Bazı aklı evveller gerçek sünnete sahip çıkmak adına sünnete, dolayısıyla da peygambere muhalefet etmektedirler. Kendilerini sünnet ıslahatçısı olarak görüp sünnet aşıklarını da cahillikle suçlamaktadırlar. Günümüze gelinceye kadar dinler arası diyalog baykuşları ötmeye başlamadan evvel peygamberimizin veda hutbesi her birimizin ya evinin ya da iş yerinin duvarında mutlaka tablo halinde asılı bulunurdu. Her bir satırı da özenle korunur, saygıyla okunurdu. Son zamanlarda veda hutbesi internet sitelerinde, televizyon kanallarında, milli eğitim onaylı ders kitaplarında, CD'lerde gündem edinmeye başlandı. Dikkatimizi çekti, inceledik ki asıl metinde "Benden sonra yolunuzu sapıtıp delalete düşmemeniz için size iki emanet bırakıyorum. Onlar Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir" şeklinde olan kısım. "Bir emanet bıraktım. O da Kur'an'dır" biçiminde değiştirilmiş. Yani veda hutbesinden peygamberin sünnetinin çıkarıldığını ve dolayısıyla yıllardır ülkemizde estirilen değişim rüzgarlarından veda hutbesinin de nasibini aldığını gördük. Yerleştirilmeye çalışılan mantık, sünnetsiz bir İslam anlayışına zemin hazırlamaktır. Kur'an-ı Kerim bize yeter mantığı yeni bir olay değildir. Onların asıl niyetleri Peygamber Efendimiz'i devre dışı bırakarak dini bütünlüğümüzü parçalamaktır. Emanet kavramında sünnet yoktur demek aslında veda hutbesinin tümden inkarına giden yolun kapılarını aralamaktır. Veda hutbesi Resulullah'ın ağzından çıkan sözlerden oluştuğu için hadistir. Yani sünnetin ta kendisidir. Bu ve benzeri faaliyetler diyaloğun zehirli meyveler verdiği bir zamana rastladığı için iyi niyet belirtileri taşımamaktadır. Dona, ne düşünüyorsun? Ben, bu ne öfkeli bir üslup diyorum. Bir zamanlar huzur İslam'dadır yazılı yapıştırmalar vardı arabaların üzerinde. Huzur İslam'daysa bu huzursuz adamın İslam'da ne işi var? Dona, dikkatini çekti mi? Muhammed'e ne kadar büyük bir sevgiyle bağlı değil mi? Ben, peygamber diyor, adam başka bir şey demiyor. Metinde 14 kere sünnet, 8 kere de peygamber kelimesi kullanılmış. Allah'ın kendisi sadece bir yerde geçiyor. O da zaten peygamberin cümlesi, kendisinin değil. Dona, yeryüzünde aydınlanmanın zamanı geldiğinde Tanrı şu iki şeyden birini yapar. Eğer indireceği hakikat büyük bir değişim yaratacaksa, bilinenden çok farklı şeyler öğretecekse Tanrı kitap indirir. Unutma ki sadece tanrısal olanlar değil, dünyadaki tüm devrimlerin geri planında kitaplar vardır. Kitap somut referanstır. Tanrı eğer yeryüzünde bir devrim değil, sadece sınırlı bir dönüşüm yaratmak isterse, işte o zaman da sünnet indirir. Ben, sünnet ve kitap, Tanrı'nın iki farklı stratejisi. Dona, Tanrı'nın iki ayrı çeşit elçisi vardır. Kitap getiren elçiler, elçiler hiyerarşisinin en üst basamağındadır. Sadece elçi olanlar ise geride bir sünnet bırakırlar. Rab mesajlarını onların hayat hikayeleri ve yaşam biçimleri üzerinden verir. Onların yaşadıkları hayat daha en baştan vermekle görevlendirildikleri mesajlara göre tasarlanmıştır. Örneğin Yusuf bir elçidir. Kardeşleri tarafından kuyuya atılmış ve sonra bir şekilde bulunup köleleştirilmiştir. Hem fiziksel güzelliği hem de ruhsal erdemliliği bir arada taşımanın bedelini ödemiş ve zindana atılmıştır. Sonunda erdem tüm komplolara karşı galip gelmiş ve Yusuf önemli bir mevkinin sahibi olmuştur. En sonunda iyilerin kazandığı, kötülerin utanç duyduğu bir sünnettir bu ve dilden dile yayılarak insanlara erdemli olmanın erdemini başarıyla anlatmıştır. Yusuf'un hikayesi erdemi gücün karşısında daha dik durur hali getirmiştir. Muhammed'e gelince, o kitap getiren bir elçidir. Beraberinde asla değiştirilemeyeceği baştan açıklanmış bir kitapla, varoluşun son kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'le gelmiştir. İşte bu yüzden Kur'an'ın yanında sünnetini emanet bırakamaz. Allah'ın elçileri ya sünnetlerini ya da kitaplarını emanet bırakırlar. İkisini aynı anda bırakamazlar. Çünkü sünnet ve kitap bambaşka iki mesaj kanalıdır. İki farklı stratejiye aittirler. Bir gün o iki kanalın birbiriyle çelişeceği çok açıktır. Kur'an'ın insanlığa dünyanın son gününe kadar eşlik edeceği daha en baştan bellidir. Bu, 1000 yıldan daha fazla bir süre Muhammed'in varoluşun anahtar insanı olacağı anlamına gelir. Hiçbir sünnet kulaktan kulağa aktarılarak bu kadar yıl yaşayamaz. Sünnetin değişime uğraması ve aslından uzaklaşması muhtemeldir. Bu basit gerçeği Rab da bilmektedir. Sünnet, çağlar geçtikçe aslından çok farklı yerlere gelir. Nitekim Kur'an, eski elçilerin aslından sapmış hikayelerine bu yüzden sık sık açıklık getirme ihtiyacı duymuştur. Yukarıda yazısını alıntıladığım kişi, peygamberini o kadar çok sevmektedir ki, ona tenzili rütbe yakıştırmakta ve onu peygamberlikten sadece elçiliğe indirgemektedir. Ben, vay vay. Dona, bu noktada Müslüman bilincine zerk edilmiş niyet kavramı devreye girer. Ne yaptığın değil, onu ne niyetle yaptığın önemlidir. Bu yaklaşım, inanç adı altında yapılan her şeyi mübah bir hale getirir. Oysa İslam felsefesi bunun tam tersini söyler. Allah kişilerin niyetlerine göre değil, aldığı sonuçlara göre değerlendirir. İslam'a göre iyi niyet, doğru sonuç verendir. Hak din adına yapılan her iyi niyetli davranış, Allah'ın takdirini kazanacaktır. Böyle düşünenlerin, ahirette karşılığında bulacakları olgunun tek bir adı vardır. Sürpriz. Ben, Hazreti Muhammed'in kendi hikayesinde bizim payımıza düşen hiç mi bir şey yok? Dona, elbette var ama Muhammed'in hikayesi Kur'an ile iç içedir. Sünnet tek bir çağ için geçerlidir. Çağ değiştiğinde ihtiyaçlar değiştiği için mesajın vurgusu azalmaya başlayacaktır. Oysa kutsal kitaplar çok daha derinlikli ve çok daha uzun ömürlüdür. Basite indirgeme. Bir Müslümanın peygamberine yapabileceği bundan daha büyük bir haksızlık yoktur. Dini külliyatın %90'ını onun başından geçen olaylara ayıracak şekilde oluşturmak, peygamberi yaşadığı çağla sınırlamaktır. Varoluşun son peygamberi ve beraberinde getirdiği büyük vizyon, Mekke ve Medine'de yaşanan olaylara indirgendikçe, Nişantaşı'nda haftada bir solaryuma giren İstanbullu bir Müslüman ile İslamiyet arasındaki bağ oldukça zayıf bir bağ olacaktır. Bu ikisi Teşvikiye Camii'nde ancak cenazeden cenazeye karşılaşacaktır. Bir fotoğrafın altında İslam yazacaksa bu ölümün değil gözleri ışıl ışıl parlayan bir bebeğin fotoğrafı olabilir. Din karartıldıkça, ölümle birlikte konuşlandırıldıkça modern insanın yaşamak için dinden uzaklaşmaktan başka çaresi olmayacaktır. İslam'ı dar çevrelerin dini olarak konumlamak, İslam'a indirilebilecek en büyük darbedir.